aslı Kitab-ı Meknun diye adlandırdığı Allah-u Teala'nın saklı kitap dediği yerde saklı olan, biz beşerin dil kalıbıyla bizim elimize gelen ilahi kelamı, gerek rahmetli olmuş alimlerimizin, gerek hayattaki olan alimlerimizin ilimlerinden faydalanmak suretiyle anlamaya çalışıyoruz. Faydalanmaya çalışıyoruz. Muhakkak ki bu bizim takatımızın üstünde bir olgudur. Onun için biz Allah'ın rahmetine, hidayetine, nuruna, yardımına sığınıyoruz. Ve onun içinde yaşadığımız zamandaki hüccetinden istimdat diliyoruz. Eğer onun istimdadı olmasa, aslı Kitab-ı Meknun'da olan bu kitabı bizim anlamamız ve faydalanmamız imkanı söz konusu değildir. Allah bizi zamanın hüccetinin teveccühünden mahrum etmesin. Amin. Arkadaşlar, Allah-u Alem, bu akşam 6. dersi yapıyor olacağız. Bu akşam da yine Allah izin verirse takvanın doğurduğu neticelerden 3 neticeye işaret edeceğiz. Birinci netice, Osman kardeşin tilavet etmiş olduğu Ahzab suresiydi değil mi?
Ahzab suresi.
Ahzab suresi 70 ve 71. ayeti konu edeceğiz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîde. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ki, yani müttakiler olun ki, biz müttakiler olursak ne olur? Devamında hemen Allah-u Teala ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a müttakiler olun. Ve kulu kavlen sedîde, sözü doğru söyleyin ki bu sefer neticesini haber veriyor bize. Takva temelinden yola çıkarak, takva gereğince sözü doğru söylerseniz, dilinizi ıslah ederseniz, Allah bu sefer onun neticesini kalk eder. Yuslih lekum a'malakum, sizin amellerinizi ıslah eder. Ve yagfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı bağışlar. Dolayısıyla bugünkü dersimizin birinci konusu takva temelli dilin durumu. Şimdi daha önceki derslerimizde işaret etmiştik. Fıtri takva herkeste vardır. Allah herkese fıtri takvayı ilham etmiştir. Bunu Allah-u Teala Şems suresinde bu konuya işaret ediyordu. Takvasını ve fücrunu ona ilham ettik diye buyurmuştu Allah-u Teala Şems suresinde. Onun için dünyaya insan olarak gelen herkesin fıtratında takva vardır. Eğer insan nefsinin hoyratça arzularına teslim olmamışsa, fıtri takva üzerine hareket eder. Sürgit yaşamaz. Toplumsal meselelerle ilgilidir. Toplumsal problemlerle ilgilidir. Dürüsttür. Ahlaklıdır. Erdemlidir. Toplumun içine düştüğü dertler hakkında çözümler arar. Mümkündür ki yanlış yollara gider. Toplumsal problemleri çözmek için farklı ve yanlış reçetelere tevessül eder. Ama bu adamın bu gayretinin temelinde fıtri takva vardır. Sürgüt yaşamıyordur, umursamaz yaşamıyordur, ilgisiz kalmıyordur. Bu tip insanlara Allah hidayet eder ve o insanlar mümin olurlar. Mümin olduktan sonra da dahili takva dediğimiz, İslami takva dediğimiz takvaya riayet etme süreci başlar. İlahi takvaya da riayet ettiği zaman o takvanın bir takım bereketleriyle müşerref olur mantığı çerçevesinde dersimizi işliyorduk ki bu ilahi mükafatlara dair birkaç derste işaret etmiştik. İşte Allah onlara Furkan verir, Allah onlara bir çıkış yolu gösterir, Allah onların işlerini kolaylaştırır gibi bir takım neticelere işaret etmiştik. Onları kolaya sevk eder neticesini işlemiştik. Bugünkü ayet-i kerimede ise şimdi fıtri takva olarak bir insan doğru sözlü olabilir. Ve bu doğru sözlülüğün bu dünyadaki toplumsal neticelerinden de müstefid olur. Fakat ilahi takvanın doğuracağı neticelerin hepsine muhatap olmayabilir. Bir kısmına muhatap olsa da ilahi takvanın ebedi alemdeki doğuracağı neticelerinden mahrum kalır. Bu fıtri takva ile ilahi takva arasındaki farklardan birisi de buradadır. Kişi fıtri takvaya sahiptir ama iman ehli olmamıştır. Ve o hal üzere de ölmüştür. Ebedi alemde o fıtri takvanın bereketini göremez. Çünkü Allah-u Teala ebedi alemdeki karşılığı iman esasına bağlamıştır. Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların amellerinin ki buradaki kastedilen ameller hayır amellerdir, güzel amellerdir, iyi amellerdir. Boşa çıkacağını Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bize haber vermiştir. Habitat e'maluhum ifadesiyle onların amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla fıtri takvada kalmak yeterli değildir. İlahi takvaya adım atmak gerekir. Çünkü Allah o düzeni de kurmuş. Fıtri takvası üzere amil olan insanlara Allah hidayet edici peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir. O ilahi peygamberlere ve kitaplara bigane kalmanın uhrevi anlamda bir karşılığının olması da ilahi adaletin bir gereğidir. Fıtri takvamız vardı ve Allah bize hidayet etti. O hidayete de ayak uydurduk. İlahi peygamberlere ve ilahi kitaplara temessük ettik. Bu sefer de ilahi takvayı korumamız gerekiyor. Yapacağımız işleri ilahi takva gereği yapmamız gerekiyor. Şimdi sözünü ettiğimiz ayette ey iman edenler. Zaten direktmen Allah-u Teala iman edenlere hitap ediyor. Yani o fıtri takva aşamasını yaşamış, ilahi hidayetle müşerref olmuş, iman edilmesi gereken her şeye iman etmiş. İki insan tipi düşünün. İşte adam yiyor, içiyor, eğleniyor, kazanıyor, seviyor, evleniyor, çoğalıyor. Etrafında toplumsal çatışmalar varmış, fakir varmış, fukara varmış. Umurunda değil, kazanmak için her şeyi caiz görüyor, zengin olmak için her şeyi caiz görüyor. İlerlemek için önüne gelen engelleri aşabilmek için her şeye tevessül edebiliyor. Hiçbir kuralı yok, hiçbir prensibi yok. Yine bir başka insan düşünün. O da yine yiyor, içiyor fakat kendisini toplumun bir uzvu olarak görüyor. Etrafındaki çatışmalardan etkileniyor. Toplumun mutsuzluğu onu mutsuz kılıyor. Toplumun geriliği onu mutsuz kılıyor. Toplumsal çatışmalar hakkında çözümler üretmeye çalışıyor. Fakirle ilgileniyor, fukarayla ilgileniyor. Ticaretinde dürüst davranıyor, komşuluk ilişkilerinde dürüsttür, ahlaklıdır. Onun bunun namusunda gözü yoktur. Bu insan için Allah-u Teala Bakara suresinin ilk ayetlerinde diyor ki müttakiler için yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim hakkında müttakiler için yol göstericidir. Buradan yola çıkarak biz takvayı bir çember dışı takva bir de çember içi takva diye adlandırmıştık. Çember dışı takvaya da fıtri takva demiştik. Yaratılıştan Allah'ın verdiği takva. Fücuru da vermişti, takvayı da vermişti Allah-u Teala. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Şimdi bunda hem fücur hem takva olduğu için bu insanın hem kemal ihtimali var, hem gerileme ihtimali var. Bu gerileme ihtimalini bertaraf edebilmesi için de قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا demişti Allah-u Teala. Kim kim kendisini tezkiye ettiyse, o fücur tarafını sınırlandırdıysa, fücurunu kendine boyun eğdirdiyse, kendisi fücuruna boyun eğmediyse, yani nefsani isteklerine boyun eğmediyse, toplumsal selah için gerekenler nefsine ters düşse de onları yaptığı için, o insan ne olur? Kurtuluş ehli olur. Çember dışıysa kurtuluşu ilahi hidayete ulaşmaklı olur. Çember içiyse kurtuluşu kemale doğru kanat çırpar. Komünistlere örnek vermiştik. Bir zamanlar çok yiğit insanlar vardı. Toplumun derdiyle dertleniyorlardı. Toplumu sömüren güçlere karşı savaşıyorlardı. Ve bu insanlar birçok nefsane arzularını toplumsal mücadele için terk ediyorlardı. Hatta canlarını feda ediyorlardı. Şimdi bu insan fıtri takvasına riayet etmiş bir insandır. Bugün şu anda Avrupa'da kulağımıza geliyor ki resmi dairelerde olsun, şurada olsun, burada olsun, halkı Müslüman olan ülkelerde olmayan güzellikler var. Adam dürüst adam. Mesela İstanbul'da hatta bir tane hikaye anlatırlar. İlk duyduğum zaman acayip utanmıştım. Anadolu'dan gelen tüccarın birisi kapalı çarşıda bir Yahudi esnafla alışveriş yapar. Bir sipariş vermiştir. Yahudi esnaf der ki çarşamba günü gel al. Bizim Anadolu'dan gelen esnaf der ki bak çarşamba günü gelirim, hazır değilse külahları değiştiririz. Öyle deme be kardeşim diyor, ben Müslüman değilim ki diyor, ben Yahudiyim diyor. Yani Müslüman esnaf şeyde nam salmış. Verdiği sözle siparişi teslim etmeme konusunda nam salmış. Ama Yahudi esnaf kendisinden o kadar emin ki, Yahudi esnaflar böyle bir nam salmamışlar. Bir Müslüman için bu onur kırıcı bir şeydir. Bu alanın dini ve diyaneti yoktur. Adam Hristiyandır, doğru söylüyor. Adam Hristiyandır, ahdine vefa gösterir. Adam Hristiyandır, toplumsal meselelerle ilgilidir. Adam Hristiyandır, komşuluk ilişkileri çok iyidir. Adam Müslümandır, tam tersidir. Dolayısıyla çember dışı fıtri takvasını koruyan insanlara biz potansiyel hidayet erleridir diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim onlara hidayet eder. Eğer akıllarını kullanırlar da Kur'an-ı Kerim'in hidayetine de temessük ederlerse bu sefer kemal seyrine doğru kanat çırpmaya başlarlar demiştik. Şimdi bugünkü işlediğimiz ayette de Allah-u Teala fıtri takva üzerine yaşamış, daha sonra Allah'ın sunduğu hidayetten yararlanmış, çember içine girmiş insan yapıp ettiklerini Allah korkusuyla, ki ilk ikinci derste işlemiştim, biraz sonra yine oraya biraz döneceğim, Allah korkusuyla Allah sevgisini paralel kullanıyorduk hatırlarsanız. Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle yapıp ediyorsa, yapıp ettiklerini, o insan için Allah'ın vaatleri var. Bu ayette sözü edilen şey ise dilin temizliğidir. Arifler derler ki kalbi temiz olmayanın imanı kemale ermez. Dili temiz olmayanın ise kalbi temiz olmaz. Kalp uzuvların arkasından gider. Dilin arkasından gider. Gözün arkasından gider. Kulağın arkasından gider. Yani bizim duyu organlarımızın arkasından gider kalp. Dilimiz, gözümüz, kulağımız, duyu organlarımızı ne kadar ıslah etmiş isek kalbimizde o kadar ıslah edilmiş ve temizlenmiş olur. Islah edilmiş kalp ilahi zevklerden zevk almaya ve haz almaya başlar. Temizlenmemiş kalp ise hiçbir ilahi olgudan zevk almaz. Yani dersimde başka konular olduğu için de burada teferruata girmek istemiyorum ama şu cümleyi kurmam gerekiyor. Yani bazı kardeşlerimizden zaman zaman şikayet duyarız ya, yani ibadetlerden zevk alamıyorum. Bazen oluyor çok zevkli ibadet ediyorum, bazen oluyor ibadetten zevk alamıyorum. Bu uzuvlarımızın haliyle ilgili bir şeydir. Kalbi katılaştıran, kalbi fesada veren, kalp kafesinin dışındaki uzuvlarda bir illet var demektir. O illetler bertaraf edilmeden kalp selamete ermez. Kalp selamete ermediği sürece de ilahi zevklerin tadı alınmaz olur. Ya eyyühellezine amenüttekullaha, Allah'tan ittika edin ve kulu kavlen sedida, ve sözü doğru söyleyin. Şimdi burada sözü doğru söyleyin kinayi bir ifadedir. Bütünsel anlamda dilinizi ıslah edin şeklinde tefsir edilebilir, tercüme edilebilir. Ticaretinizde doğru sözlü olacaksınız. Yapamayacağınız şeyi söylememek adına dilinizi temizleyeceksiniz. Yapamayacağınız bir sözü vermeyin. Veya bir sözü verdiyseniz, dilinizden o söz çıktıysa, ölüm pahasına olsun o sözünüzün arkasında duracaksınız. Yani dille ilgili hangi alan aklınıza geliyorsa, birisiyle bir dostluk kuracaksınız, yalana tevessül etmeniz gerekiyor. Etmeyeceksiniz. O dostluk kurulmasın. Yalan üzerine bina edilecek bir dostluk olmayıversin. Bir hanımefendiyi sevdiniz, olmuyor, bir türlü kendinize cezbedemiyorsunuz. Gençlerin kulakları çınlasın, gençlere hitap ediyorum burayı. Evler gitsin kendi hanımlarını tavlamaya çalışsınlar. Efendim, olmuyor, bir türlü cezbedemiyorsunuz. Yalana tevessül ediyor. Yalanla kurulacak bir birliktelikten bereket hasıl olmaz. Dediğim gibi ticaretinizden tutun, komşuluk ilişkilerinden çıkın. Arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri veya bir makama ulaşabilmek veya devlette bir yere gelebilmek veya siyasal mücadelede bir yere gelmek, hangi alan olursa olsun dilin ıslah edilmesi lazım. Ve bu da takva esprisi üzerinde olması lazım. Yani ben iyi insan olayım diye değil de yalanı Allah sevmiyor düzleminde. Ahde vefasızlığı Allah sevmiyor düzleminde. Yalan üzerine kurulacak bir birlikteliğe Allah'ın rahmeti ve bereketi nazarı olmaz korkusuyla tevessül etmek. Dili Allah için temizlemek. Biz bunu başardığımız zaman bunun bir neticesi oluyor ve Allah o neticeyi bizim üzerimize yağdırıyor. Biz farkına varsak da varmasak da yuslih lekum a'malukum. Amellerimizi ıslah etmekinin ne kadar zor olduğunu zaman zaman düşünürüz, zaman zaman konuşuruz. Alın size ilahi bir formül amellerinizin ıslahının kolaylaşması için. Amellerinizin ıslahını Allah'a, yaratıcıya devretmek. Hedefi küçültüyor Allah-u Teala burada. Siz dilinize dikkat edin diyor. Siz dilinize dikkat edin. Ben sizin amellerinizi ıslah ederim. Ha bu dilinizi ıslah edeceğiniz sürece kadar siz bir takım günahlar işlemiş olacaksınız. Ondan da tasalanmayın. Ve yagfir lekum zunubekum. Ne rahim bir Allah'tır. Ne kadar kerim bir Rab'tir. Önceki günahlarınızı da affediyor. Hedef küçültüyor. Şimdi şeytan bize mücadeleyi zorlaştırıyor. İşte yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, şunu etmeyeceksin, bunu etmeyeceksin, şöyle amel etmeyeceksin, böyle amel etmeyeceksin. Altından kalkılır gibi değil. Oysa Kur'an'ın temel mantığını biz bir kere alabilirsek, la yukellifullahu nefsen, buradaki nefsen ifadesi kullu nefsin gibidir. Bütün nefisler içindir. Her nefis içindir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiçbir nefse Allah gücünün yetmediği bir şeyi teklif etmemiştir. Ondan istememiştir. Dinin temel mantığı budur. Şimdi dolayısıyla bize zor gelen her şey bizim nefsi sapmamızdan kaynaklanmaktadır. Şeytanın at koşturacağı bir alan oluşturmuşum demektir. Şeytan orada at koşturuyor ve bana mümkün şeyleri mümkün değil gibi pazarlamaya çalışıyor. Allah-u Teala bu ayette bize hedef küçülttürüyor. Askerlik yapanlar bu hedef küçültme mantığını bilirler. Hedef küçültüyor. Diyor ki çok geniş düşünme. Gel sen önce dilini, Allah için dilini ıslah et. Çok mu zor bir şey arkadaş? Dedikodu yapmayacağız. Gıybet etmeyeceğiz. Yalan ne kadar cezbederse etsin, milyarlarca parayı doğuracak olsun, dünyanın en güzel kadınını cezbedecek olsun, terk edeceğiz, yalanı konuşmayacağız. Yalana tevessül etmeyeceğiz. Dedikodu yapmayacağız. Söz götürüp söz getirmeyeceğiz. Yani bunları aslında o kadar teferruatlandırabiliriz ki bir fesat toplumsal fesadı doğuruyor. Mesela çok önemserim ben bunu Türkiye halkı içerisindeki yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak. Adam çocuğunun yanında kendi kardeşinin aleyhine konuşuyor. Yani çocuğun amcasının aleyhine. Veya çocuğun halasının aleyhine. Veya çocuğun teyzesinin aleyhine konuşuyor. Kendi aralarında bir problem olmuş. Ailece oturuyorlar. Genç çocuklar orada. Beyefendi hanımıyla sohbet ediyor. Kardeşinin aleyhinde konuşuyor. Çocuklar duyuyorlar. Çocuk otomatikmen amcaya ne yapıyor? Tepki veriyor. Amcasıyla ilişkisini askıya alıyor. Amcasını aramıyor. Amcasını sormuyor. Amcasını sevmez oluyor. Dayısını sevmez oluyor. Halasını sevmez oluyor. Teyzesini sevmez oluyor. Allah-u Teala'nın ısrarla emrettiği sıla-i rahim burada kesilmiş oluyor mu? O taraftan baba dönüyor. Lan oğlum sen diyor niye amcanı hiç arayıp sormuyorsun? Ya bu adam amcası nasıl arasın sorsun? Sen günlerce o amcanın aleyhine çocuğun yanında konuşmuşsun. Sen nefsani bir zevkini tatmin etmişsin. Gıybet nefsani bir zevk. Dedikodu nefsani bir zevk. Mümkündür kardeşinle problemin vardır. Git kardeşinle otur konuş bunu. Çocuğun yanında niye konuşuyorsun? Sıla-i rahimin koptuğu bir toplumda toplumsal doku zedeleniyor. Toplumsal dokunun zedelendiği yerde şeytani her türlü illet o toplum üzerinde etkili oluyor. Bir tane örnek vermiş oldum şu anda. Bir dilin yol açtığı bir fesat. Dilin yol açtığı bir fesat. Resulullah Aleyhisselam'la amcasının arasındaki ilişki, Hazreti Ebu Talib'in arasındaki ilişki yaban atılı bir olgu mudur? Risaletin tahkim edilmesi, tebliğin tahkim edilmesi açısından o günkü müşriklerden Resulullah'a dönük olan o zifiri baskılar karşısında amcası Ebu Talib olmasaydı Resulullah Aleyhisselam'ın durumu ne olurdu? Resulullah Aleyhisselam'ın nezdinde amcası Ebu Talib'in himayesinin mantığını anlayabilmek için amcası Ebu Talib'i kaybettiği yılı matem yılı olarak ilan etmesi yeterli bir şey değil midir? Allah'ın rahmeti Ebu Talib'in üzerine olsun. Allah Müslüman olduğu halde Ebu Talib'e müşriktir diyenleri de ıslah etsin. Evet. Amcalık, yeğen ilişkisi. Bir tarafta Ebu Leheb, yeğeni Resulullah'ı düşünün. Bir tarafta Ebu Talib, yeğeni Resulullah'ı düşünün. Öbür tarafta amcası oğlu Ali ile peygamber arasındaki ilişkiyi düşünün. Öbür tarafta amcası Hamza ile arasındaki ilişkiyi düşünün. Bunların hepsi dilin temizliğinin bereketidir. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimizin dilinden Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Bu ayete zaten biraz sonra döneceğim inşallah. Burada sadece yeri geldiği için okumuş oldum. Dilin ıslahı bizim elimizi ayağımızı rahatlatıyor ki Allah bizim amellerimizi ıslah eder. Bizim amellerimizin ıslah edileceğini Allah kendisi üstüne alıyor, tekeffül ediyor. Bizden ne istiyor? Takva temelli olarak dilinizi ıslah edin. Rabbimden niyaz ediyorum ki bize bu konuda tevfikini göndersin. Allah hepimize dilimizi ıslah etmek konusunda irade versin. Ve onun bereketinden de bizleri müstefid eylesin. Yani bu tür sohbetler hem sohbeti yapan kişiler için hem de dinleyenler için şu açıdan önemlidir. Bilgi depolamak için sohbet edilmesi, bilgi depolamak için sohbet dinlemesini İslam ahlakı reddediyor. Amel etmeyeceğimiz hiçbir şeye teveccüh etmememiz gerekir. Veya bir şeye teveccüh ettiysek onunla amel etme kastımız olması lazım. Yani çevresinde bizler namazında, niyazında helale harama dikkat eden insanlar olarak biliniyoruz. Ama hepimiz de birbirimizi biliyoruz ki dilimiz muslih değildir. Dilimizi ıslah etmiş değiliz. Gelin inşallah bugünden itibaren hep beraber dilimizi ıslah etmek gibi önümüze bir hedef koyalım. Ve ondan sonra da bekleyelim ki Rabbimiz bizim amellerimizi ıslah etsin. Bugüne kadar dilimiz merkezinden vücuda gelmiş günahlarımızı bağışlasın. Zaten o vaat ettiğinden dönmez. O öyle vaat etmiş. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum.